Ayrım 2.
İlkbaharda medeni alemin rahatlık ve lezzetlerine ne kadar alışırsa alışsın, yine ilkel insanlar gibi arada sırada kırlarda oturmak isteğini bütün bütün unutamıyor. Mesela güneş batarken bir su başında veya bir çimenlikte, bir ağacın altında oturup tabiatın o ulvi mahzunluğunu temaşa etmek, şehirlerin, evlerin hangi eğlencesine tercih edilmez? Kalabalık şehirlerin kokuşmuş havasından, uygunsuz manzarasından ara sıra uzaklaşarak çiçeklerin güzel kokularını eme eme esip gelen o tatlı rüzgarı teneffüs etmeyi hangi gönül istemez? Kırların birbirinden güzel binlerce rengine ve şekline dalıp gitmeyi hangi insan gözü arzu etmez? İşte hemen bütün insanlarda mevcut bulunan bu arzular romanımızın kahramanı Ali Bey'de de vardı. Geldi sabahı ruzi civaniye infilak, eyyam-ı fitne erdi belalar mübareği. Gençlik gününün sabahına açılış geldi. Artık kargaşalık günleri başladı. Belalar uğurlu, kademli olsun. Ali Bey zengin bir ailenin bir tek evladı, 21-22 yaşlarında bir delikanlıydı. Anası babası üstüne titrerdi. Bilhassa babası, evlat kıymetini çok iyi bilenlerdendi. Vatanımızın kültür merkezi olan İstanbul'da bulundukları halde, özel öğretmenlerden de faydalanarak oğlunun eğitim ve öğretimine son derece önem veriyordu. O kadar ki çocuk 10 yaşına bastığı zaman birkaç yabancı dil öğrenmiş bulunuyordu. Tanınmış ediplerimiz küçük Ali'yi çok takdir ediyor, kültür alanında gayet istidatlı buluyorlardı. Hele babasının yurdumuzda eşi az görülen mülayimliği ve şefkati sayesinde, yaratılışında zaten mevcut olan saffet ve nezaket o kadar kuvvetlenmişti ki, terbiyesine ve davranışlarına bakanlar kendisini adeta bir melek zannederlerdi. Fakat zavallı babacığı bütün hayatı boyunca evladı için bir büyük endişe içinde yaşadı. Çünkü Ali sarı benizli, fazlaca sinirli ve kanı oynak bir çocuktu. Karakterinin tabii bir neticesi olan hiddetini, aldığı iyi terbiye ve gördüğü şefkatli muameleler sayesinde gerçi yenebilir görünüyorsa da, yine aynı karakterin bir başka sonucu olan herhangi bir şeye karşı lüzumundan fazla, adeta esirlik derecesinde düşkünlüğü hemen her halinden anlaşılırdı. Her neye merak sarsa, her işini bir yana bırakır, dünyayı unutur, sadece onunla meşgul olurdu. Bir şeyi arzu eder de gerçekleştirmesinde küçük bir engele rastlasa, arzusu ne kadar önemsiz olursa olsun onu gerçekleştirmek için en büyük fedakarlıktan çekinmezdi. Hatta ufak bir emelinden meyus olunca günlerce hastalanır, geceleri gizli gizli ağlardı. Babası dünyada hemen en büyük olgunlukların hem de en büyük noksanlıkların bu inatçılık huyunu çocuğun tabiatından silmeye çok uğraştı. Fakat buna imkan göremediği için o eğilimleri daima öğrenim ve eğitim alanlarına sevk ederek oğluna faydalı bir silah kazandırmak istedi. Gerçi Ali Bey babasının sağlığında ve hele 14-15 yaşına geldikten sonra dünyada kültürden başka sevilecek, arzulanacak bir şey bulamaz olmuştu. Dünyayı unuturcasına meşgul olduğu şey varsa dersleriydi. Küçük bir maksat için büyük bir fedakarlığı göze almak gerekse nüshası pek az bulunan bazı kitapları 40-50 misli fiyatla seve seve satın alırdı. Hastalanırsa herhangi bir şey için bahse tutuşup da yenildiği zaman hastalanırdı. Ağlarsa okuduğu kitaplarda zor bir meseleye rastlayıp onu çözemediğinden dolayı ağlardı. Fakat bu inkılaplar alemi kendisi gibi her şeyde direnmeyi sevmiyor, mütemadiyen değişikliklere uğruyordu. Çocuk 20 yaşına geldiği zaman babasını kaybetti. O baba ki kendisinin arkadaşı, öğretmeni, eğitmeni, hülasa her şeyiydi. Babasının ölümü üzerine Ali Bey'in hayatında da birbiri ardınca çeşit çeşit değişiklikler, çeşit çeşit belalar belirmeye başladı. Der vakti civanizi muhabbet çi hicabest. Bez tavri acep lazimi eyyami sebabest. Gençlik çağında sevgiden neye utanç duymalı? Aşk denilen o bambaşka hal gençlik günlerinin lüzumlu bir şeyidir. Ali zaten mahzun yaratılışlı bir çocuktu. Kendi hayatından daha üstün tuttuğu babasını gönlünün olanca sevgisiyle seviyordu. Hiç ümit etmediği, hatta aklının ucundan bile geçirmediği bir andan o aziz varlığı ebediyen kaybedince yaşamının tadını da beraber kaybetti. Büsbütün mahzunlaştı. Çok sevdiği kitaplarını okumaktan bile artık zevk almıyor, evvelce düşüncelerinin emesiresi olan dairesine gittiği zaman şimdi zindana atılmış gibi azap duyuyordu. Artık bütün işi gücü odanın bir köşesine çekilip uzun uzun ah etmek, acı gözyaşları dökmekten ibaretti. Annesi kocasının ölümünden duyduğu acıları bir yana bırakmış, oğlunun bu hallerinden endişelenmeye başlamıştı. Her ne kadar fazla kültürlü değilse de çok zeki bir kadındı. Kültürlü bir erkekle 25 yıl kadar hayat arkadaşlığı yapmış, kocasının eğitiminden faydalanmış, gördüğü, işittiği olaylardan pek çok gerçekler çıkarmasını öğrenmişti. Kocasının ölümü ve arkasından oğlunun bu kederli durumu karşısında o da kendini salıp koyuverecek olsa, sevgili eşinden uzak düştüğü gibi, şimdi de yavrusunu kaybedeceğini biliyordu. Bundan dolayı bütün acılarını içine boşaltıyor, kocasının yokluğuna ağlamayı bile sanki bir suçmuş gibi gizlemek zorunda kalıyor, içi kan ağlarken yüzü gülümsemeye çalışıyordu. Oğlunu düştüğü melankoliden kurtarabilmek için binbir çeşit vasıta düşündüğü sırada evlerine çok yakın olan Çamlıca'yı da hatırladı. Mayıs başlarında bir çarşamba günüydü. Zümrütten dökülmüş bir aynaya benzeyen gökyüzünü, müslinden bir örtü gibi gayet beyaz bir bulut kaplamıştı. Güneşin ışıkları, nazik karakterli, nazlı bir yosmanın güzellik şimşeğinin parıltısı gibi dokunduğu yeri aydınlatıyor fakat yakmıyordu. Sık yapraklı ağaç gölgeliklerine yaslanıp uzanan kırların etraflarını küçümser gibi serkeş bir duruşları vardı. Rüzgar, memedeki yavrusunun uykusuna gözcülük eden şefkatli bir annenin nefesinden bile daha hafif esiyordu. Havanın ve kırların bu güzelliğini görünce annesi Ali Bey'i Çamlıca'ya doğru şöyle bir gezinti yapmak için ricalar, ısrarlarla ve binbir güçlükle kandırabildi. Bu ilk gezinti günü oraları çocuğa pek yabancı gelmişti. Hatta ikinci, üçüncü defa dahi kendisini kırlara yine yarı tatlılıkla, yarı zorla çıkarabildiler. Fakat Çamlıca gezileri tekrarlana tekrarlana çocuk yavaş yavaş oralarını sevmeye başladı. Ve bu kır sevgisi gitgide alışkanlık haline geldi. O kadar ki birkaç gün birbiri ardınca Çamlıca'ya gitmesi adeta sıkılıyordu. İnsanoğlu tabiatın elinde ne garip bir oyuncaktır. Ali Bey dünyada herkesten çok sevdiği babasının ölüm acısıyla yanıp tutuşurken yine de her karış toprağında nice sevgili vücutlar gömülü olan kırlarda gezip eğlenmeye can atıyordu. İki günde bir Çamlıca'ya gitmeyi adet edinmişti. Fakat bu gezintilerden başlıca maksadı kalabalıktan kaçmak olduğu için oraya çok defa hafta arası günlerde gidiyordu. Bu yüzden biriken işlerini de tatil günleri eğlencesinden geri kalarak tamamlıyordu. Cuma ve pazarlar onun için sıkıntılı birer çalışma günüydü. Bir gün dairede arkadaşlarıyla konuşurken laf arasında Çamlıca'yı çok sevdiğinden bahsetti. Bunun üzerine arkadaşları da kendisinin orada bir ziyafet istediler. Ali Bey, memnuniyetle, yarından tezi yok buyurun dedi. Arkadaşları gülüşmeye başladılar. Ali Bey bu gülüşmelere bir mana veremeyerek sebebini sordu. Onlar da neye güldüklerini söylediler. Meğer ertesi gün salıya rastlıyormuş. Arkadaşları cuma ve pazardan başka günlerde Çamlıca gayet tenha olduğu için salı günü orada eğlenmenin mümkün olamayacağını ileri sürdüler. Eğlenmeden maksat her ne kadar kalabalık seyretmekse de İstanbul ve Beyoğlu sokakları dururken salı günü Çamlıca'ya gitmeye hiç de lüzum olmadığını anlatmak istediler. Fakat Ali Bey'i bir türlü kandıramadılar. Arkadaşlarından bazıları öyle tenha bir günü teklif ve bunda ısrar edişini Ali Bey'in ziyafetten kaçtığına yordular ve kinayeli kinayeli konuşmaya başladılar. Bunun üzerine Ali Bey istemeye istemeye sırf utancından ziyafeti cuma gününe bırakmak zorunda kaldı. Ali Bey bu ziyafet meselesini annesine açtığı zaman zavallı kadıncağız öyle bir günlük eğlenceden ileride baş gösterecek felaketleri nereden keşfettin? Oğlunun insan içine karışıp eğlenmek istediğini duyunca çocuğu yeniden dünyaya gelmiş kadar sevindi. Arkadaşları önceden kararlaştırıldığı gibi cuma günü saat 3, dipnot, o zamanlar Alaturka saat kullanılır ve saat tam 12'de akşam ezanı okunurdu. Sularında İstanbul'dan Üsküdar'a geçerek Ali Bey'in evine gittiler. Sabah kahvaltısını orada yaptıktan sonra Ali Bey'in iki arabasına taksim olarak doğru Çamlıca'yı boyladılar. Saat 7.30-8'e kadar, dipnot, o zamanlar Alaturka saat kullanılır ve saat tam 12'de akşam ezanı okunurdu. Oradaki çeşme başında oturdular. Ali Bey kırların güzelliğine daldı. Tabiatın güzelliğiyle pek öyle ilgileri olmayan öteki beyler de gelip geçen renk renk feraceli yaşmaklı hanımları seyrettiler. Bu saatler Çamlıca'nın en civcivli zamanı olduğu için yollar birbiri ardınca akıp gelmekte olan yaşmak kalabalığından köpükler içinde kalmış coşkun bir seli andırıyordu. Nihayet yerlerinden kalkıp kalabalığa karıştılar. Arkadaşları gelip geçen hanımlara laf atmaya başladı. O güne kadar kim bilir kaç yüz kadına söyledikleri soğuk yalanları tekrarlayıp durdular. Bu haller Ali Bey'in yaratılışına, aldığı eğitime tamamen aykırı olduğu için bu eğlence kendisini adeta bir felakete uğramış kadar incitiyor, üzülüyordu. Fakat memleketimizin ve insanlarımızın hali malum. Doğruyu söyleyeni 9 köyden kovuyorlar. Ahbaplar arasında da kalbin üzüntülerini dost doğru ve samimi olarak açığa vurmak çok defa hoş karşılanmıyor. Buna karşılık mesela eğlence gibi alelade şeylerde bile insanın hoşuna gitmeyen bir durumu beğeniyormuş gibi görünerek riyakarlık yapması insanlık vazifelerinden sayılıyor. Ali Bey o gün akşama kadar arkadaşlarının yaptığı sarkıntılıklardan çok üzüntü duyduğu halde yine de çoğunluğa uyarak içindeki ızdırabı gönül şenliği gibi göstermekten başka çare bulamadı. O da arkadaşlarıyla birlikte öteye beriye gezinip dururken yine arkadaşlarından öğrendiği şekilde ve içindekilere hiç dikkat bile etmeden geçen bir arabaya işaret verdi. Fakat arabadaki hanımlardan hiçbir karşılık göremedi. Bu durum namuslu bir ailenin arabasına sarkıntılıkta bulunmuş olmak düşüncesiyle Ali Bey'i çok utandırdı. Utançtan yüzü kıpkırmızı kesildi. Öyle bir yerde ve öyle bir durumda sözle özür dilemeye de imkan yoktu. Hüzünlü bir bakışla teessürlerini bildirmek istedi. Tam kirpiklerini birbirinden ayırıp o tarafa doğru bakmaya başlamıştı ki arabanın perdesi birden açıldı. Manasını anlamadığı bir işaret yapıldı ve perde yine derhal kapatıldı. Herkes bilir ki ciddi şeylerin birçoğu uysallıktan doğar, uysallıkla başlar. Zavallı delikanlı, arkadaş hatırı kırmamak için yaptığı bir hareketin ileride hayatını bir facia haline sokacağını o gün nereden ve nasıl tahmin edebilirdi? Şimdi yavaş yavaş gözlerinin önünden uzaklaşmakta olan arabadaki kadının o işareti kendisine bir sevgi eseri gibi görünmüştü. O dakikadan itibaren kafası ve kalbi hep o meçhul kadınla meşgul olmaya başladı. İşaret sahibini görebilmek ve işaretin manasını öğrenmek için yanıp tutuşuyordu. Fakat bunları kime söyleyebilirdi? Arkadaşlarına bir şey sezdirmek bile doğru olmazdı. O gün akşama kadar Çamlıca'da gezip dolaştıkları müddetçe zahiren herkesle birlikte eğleniyormuş gibi görünüyor fakat gerçekte eski Mısırlıların alfabesiz hiyeroglif yazısını çözmeye çalışan meraklı bilginler gibi gündüzki işaretin her noktasından türlü türlü sonuçlar çıkarmaya uğraşıyordu. Bu konuda kafasını yordukça anlamak istediği işaret çözümü imkansız bir problem şeklini alıyor, zihnindeki yorgunluk artıyor ve hayali bu basit daire içinde şaşkın şaşkın yuvarlanıp duruyor, yine de bir sonuca varamıyordu. Bereket versin, akşam üzeri dönüşte başka bir arabadan gündüzki işaretin aynı bir işareti verildi. Bu gibi işlerde henüz pek toy olan Ali Bey bunu fırsat bilerek o işaretin manasını arkadaşlarından sordu. Verilen işaret meğer etrafta başkaları varken mektuplaşmak doğru değil anlamına geliyormuş. Ali Bey bilhassa bunu öğrendikten sonra daha önceki işaret sahibinin herhalde namuslu bir kadın olduğuna dair inancı bir kat daha kuvvetlendirdi. O kadar toy bir çocuk namuslu bir aile kadınının bu gibi işaretlerle hiçbir ilgisi olamayacağını nasıl düşünebilirdi? Akşam üzeri zihni bu düşüncelerle karmakarışık evine döndü. O gece sabahlara kadar hep o arabadaki kadını düşündü. Hayalinde ona türlü şekiller ve güzellikler verdi. Fakat hiçbiri gönlünün arzuladığı kadın tipine uymuyordu. Sabah olunca kendini toparlamaya, kalbine hücum eden endişeleri silkip atmaya azmetti. Bu niyetle evin kapısından çıktı. Hatta yolda giderken Çamlıca taraflarına bakmak bile istemiyordu. Fakat zavallı ne yapsın ki daha arkadaşlarıyla birlikte Çamlıca'ya gittiği gün iradesinin eceli gelmiş ve belki de mezarı orada kazılmıştı. İnsanoğlu her adımını mezardan uzaklaşmak için atar. Fakat yine de her adımda mezara biraz daha yaklaşır. Her nefesini ömrü uzatmak için alır fakat yine de her nefes alışta ömründen bir nefeslik zaman eksilir. İşte Ali Bey de bu kabilden olarak Çamlıca'dan uzaklaşmak arzusuyla yolunu değiştirmeye başlamıştı. Fakat her yol değiştirdikçe kendisini oraya daha kestirme giden bir sokakta buluyordu. Nihayet bu türlü endişelerde yapıldığı gibi adam sen de ne olursa olsun düşüncesine kapılarak uçurma yuvarlanmaktan kendini kurtaramadı. Çamlıca yosmasının hayalini tasvirle uğraşmaktansa oraya gidip kendisini aramayı daha uygun buldu. Bir sabah dairesine Beylerbeyi, dipnot, Beylerbeyi İstanbul'da Boğaziçi'nin Anadolu yakasında bir semtin adı yoluyla ve şirketin, dipnot, şirket o zamanlar Boğaziçi'ne vapur işleten şirketi Hayriye, Mahut Dilenci Vapuru, dipnot, Dilenci vapuru köprüden Boğaziçi'nin sonu olan Kavaklara kadar sağlı sollu bütün iskelelere uğrayıp giden vapura İstanbullular bu ismi takmıştı. İnmeyi düşünerek yola çıktı. Çok dalgındı. Nerelerden geçip nasıl geldiğinin hiç farkında olmayarak kendisini Çamlıca'da buldu. Güya aradaki mesafe ortadan kalkmış ve yürüdüğü yolları uykuda geçmişti. Hicri ile çifte nehri revan oldu gözlerim, ol nev nihali hayli zaman oldu gözlerim. Onun hasretiyle gözlerim akan iki nehir oldu. Nice zamandan beri o fidan boylumun yollarını gözler dururum. Heyhat! Her gün içimizde beliren birçok emellerin yüzde hatta binde kaçı gerçekleşir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Ali Bey o gün farkında bile olmayarak kendisini Çamlıca'da bulmuştu. Ancak oralarda rastlayabildiği şey arabadan verilen işaretin hazin bir hatırasından ibaretti. Öyle bir zamanda ve o şartlar içinde daire kimin aklına gelir? Ali Bey de daireyi filan unutmuş, çeşme başındaki ağacın altında bir sandalyeye oturmuştu. Vaktinin bir kısmını sevgilisini başkalarının arasında görmüş aşık gibi üzüntü ve şaşkınlık içinde geçirdi. Zavallı çocuk öyle bir durumdaydı ki yüzünün solgunluğuna, vücudundaki hareketsizliğe bakılsa taş kesilmiş sanılırdı. Neden sonra birden yüzü kızarmaya, vücudu titremeye başladı. Birden yerinden fırladı. Sevgilisiyle buluşma saatini geçirmiş bir sevdalı gibi süratli adımlarla oralarda dolaşmaya başladı. Suratı ateşler gibi yanıyor, kalbi şiddetle çarpıyordu. Bu haliyle insan kıyafetinde yere düşmüş bir yıldırıma benziyordu. Saatler geçiyor, o hala aradığı kadını bulmayı ve ondan sonra İstanbul'a eşine gitmeyi düşünüyordu. Bu hayaller içinde yüzerken Çamlıca üstlerine bir karanlık çökmeye başladı. Bu öyle bir karanlıktı ki her insan için ömür eksildikçe belirmesi tabii olan şüphe perdesi gibi ağır ağır ve dakikadan dakikaya yaklaşırdı. Ali Bey bu karanlıklara baktıkça yorgunluktan gözleri kararıyor sandı. Nihayet kumru göğsü gibi her renginden başka başka renkler meydana gelen grup alametleri görünmeye başladı. Ali Bey o yaşa gelinceye kadar hiçbir akşam evinden başka bir yerde gecelemek değil, böyle geç vakitlere kadar bile kalmamış ve anneciğini böyle bir şeye alıştırmamıştı. Yine o yaşa gelinceye kadar hiçbir gün sebepsiz yere dairesini böyle asmamıştı. Hasılı 20 yıllık ömrü boyunca başına böyle bir hal gelmemişti. Birdenbire o kadar telaşlandı ki, haline bakılsa ölüm derecelerine gelmiş bir hastadan fark olunmazdı. İnsanoğlu garip bir yaratıktır. Zamanla her şeye alışır ve alışmadığı her şeyden korkar. Hatta bazen o kadar korkar ki dünyada daima sonu olan ikbalden ayrılmayı bile ölüme tercih eder. İstisnasız bütün insanlarda mevcut olan ölüm korkusu herhalde ölüm bir kişi ömründe yalnız bir defa geldiği için alışılması mümkün olmadığından ileri gelir. Ali Bey grup vakti büyük bir telaş içinde evine döndü. Yüzü batmak üzere olan güneş gibi hem ateşler içinde kalmış hem de sararmıştı. Kapıdan girer girmez herkesten önce annesine rastladı. Zavallı kadın meraktan bitkin durumdaydı. Yavrusunu arayan ceylan gibi bir adım atıyor, sonra durup arkasına dönüyor, etrafına bakınıyordu. Oğlunu karşısında görünce kızacak yerde o kadar sevindi ki, yıllarca evvel vefalı kucağında yavrusunun ilk masum gülümseyişini gördüğü zaman belki bu kadar çok sevinmemişti. Bu sevinçle sitemden de kendini alamadı. ''Aliciğim, beni bu hallere düşürmek insaf mıdır? Bu saate kadar nerelerde kaldın? Meraktan ölüyorum.'' diye boynuna sarılmaya, yüzünü gözünü öpmeye, koklamaya başladı. Ali Bey sadece telaş etme anneciğim şimdi yukarı çıkalım da sebebini söylerim dedi. Fakat uydurup ne söyleyeceğini bilemiyor, önündeki merdiven gözüne dar ağacı gibi görünüyordu. Gönlünü kaplayan sıkıntıysa kendisini o yaşa gelinceye kadar çektiği elemlerin hepsinden daha çok üzüyor, incitiyordu. Çünkü o güne kadar hiç kimseye bir defa bile yalan söylememişti. Hayatında ilk defa yalan söylemek ve bilhassa bu yalanla dünyada herkesten çok sevdiği anneciğini aldatmak ölümden beter bir azaptı. Lakin bir çare ne yapsın? Doğduğu günden beri sıkı sıkıya bağlı bulunduğu utanmayı dahi bir yana bırakarak namus ehli bir kadına işin doğrusunu nasıl söyleyebilirdi? İçine düştüğü bu felaketi söyleyecek olursa annesi çok üzülecek, bu yüzden belki de hastalanacaktı. İster istemez, dürugü maslahat amiz bir ezrasti fitni engiz. Dipnot, iyi niyetle yerinde söylenen yalan, fitne koparıp herkesi birbirine düşürecek doğrudan daha iyidir. Sözlerine uyarak ve utanmayı filan bir yana bırakarak yalan söylemeye karar verdi. Çünkü annesini üzmek yalan söylemekten çok daha fenaydı. Hayatında ilk defa söylediği bu yalan sözler ağzından çıkarken sanki dudaklarını yakıyordu. Anneciğim, dairede işlerimiz çok, vapuru kaçırdım. Belki yarın akşam da geç kalırsam hiç merak etmeyin dedi. Ama arkasından hemen dediğine de pişman oldu. O anda rahmetli babasının bir sözünü hatırlatmıştı. Babası kendisine daima halka söylemekten utanacağın bir işi yapmaktan nasıl utanmazsın? Sen herkesten alçak mısın ki yaptığın bir işi ötekinin birikinin bilmesinden utanıyorsun derdi. Bir kere de sevdiğini üzmek istemiyorsan doğruyu söylemekten şaşma, hakikati gizleme. Çünkü o gizlediğin şeyi sevdiğin ileride öğrenecek olursa senin şimdi korktuğundan daha çok üzülür demişti. Fakat ne faydası var ki memleketimizde herkes ve bilhassa kadınlar büyük adam olmanın ancak devlet kapısında bulunmakla mümkün olabileceğini sanırlar. Annesi de oğlunun ağzından dairede meşguliyet sözünü işitince bunu yükselme başlangıcı sayarak sevincinden yerinde oturamaz oldu. Çırpınarak, ''Tanrım ikbalini artırsın, ben merak etmem. İnşallah büyük adam olursun. Tek o büyüklüğüne yolun açılsın da ben gecelerce senin hasretine dayanmaya bile razıyım.'' demeye başladı. Bu sözlerde Ali Bey'ce sırf yeni bir fikirdi. Çünkü o dairesine, hizmetine ve öğrenimine pek düşkünse de bunları kendince bir görev olarak bilir ve bundan dolayı seve seve yapardı. Yoksa büyük adam olmayı, ikbale kavuşmayı hiçbir zaman hatırından bile geçirmemişti. Ali Bey o güne kadar kendisine verilen her işi gayret göstererek başarmış, görevini daima titizlikle yaparak insanlar arasında gerçekten insan gibi yetişmiş bir gençti. Birkaç gün kadın peşinde dolaşmak, yalan söylemek ve annesinin ikbal hırsı görmek gibi kendisi için pek acayip üç problemle karşılaşınca kafası allak bullak oldu. Fikri başka başka yönlerden kopup gelen şiddetli rüzgarların önüne düşmüş bir gemi gibi sağa sola yalpalamaya, fakat asıl varmak istediği tarafa doğru gidememeye başladı. Yapılacak en doğru iş annesinin işin hakikatini söylemekti. Günler böylece gelip geçti. Ateş bacayı sarmış, Ali Bey iyice havalanmıştı. Sonunda sevda rüzgarları malum olan hükmünü icraya başladı. Ali Bey akşamları eve artık geç geliyor, hatta annesinin izni olduğu için bazı geceler hiç gelmiyordu. Ve beyni ihtilaf il leyli ve subbuhi marekün, yekgörü aleyna ceyşühü bil acayip. Geceyle sabah geçinemezler, birbirleriyle daima savaşırlar. Acayip askerleriyle de üstümüze kaldırırlar. O gece de uyku saati gelmiş. Ali Bey odasına çekilmişti. Yalnız başına kalınca damarlarındaki kan elektrik akımı hızıyla harekete başladı. Sanki her damarı beynindeki ucundan yıldırımlar saçan bir telgraf deliydi. Gözlerini kapayıp uyumak istiyor, uyuyamıyor, düşünmek istiyor, düşünemiyordu. Kafasının içi sanki bomboştu. Hayatta edindiği 20 yıllık tecrübeler şimdi gözünde bir hayalden farksızdı. Son günlerdeki olaylar beynini alt üst etmişti. Ne yapacağını bir türlü kestiremiyordu. Adeta gözleri açıkken uyuyor, uyanıkken adeta rüya görüyordu. Bilmem gecenin haline hiç dikkat ettiniz mi? Yeryüzüne bir kere karanlık çöktü mü, odanın kapısı ve pencereleri bir kere kapandı mı, insanın düşüncesini, kalbine vahşi karanlıklar dolar, dünyada varlıkla yokluğun hiçbir farkı kalmaz. Ne tarafa bakılsa hiçbir şey görünmez, hiçbir ses işitilmez. Hatta dostla düşman bile birbirinden fark edilmez. İnsan bu durumda ve bu şartlar altında uyuyabilirse, şair belleğin nakdi can ile bu alemden ucuz kurtuldum. Dipnot, kıymetli canımı feda ederek şu dünyadan kurtuldum mısrasını tekrarlayarak mezara girenler kadar bahtiyardır. İnsan bir kere uyuyabilmek saadetine erişebilirse, ondan sonra görse görse ancak rüya görür. Rüya ise ne kadar korkulu ve sıkıntılı olursa olsun en fazla 1-2 saat sürer. İnsanın bir kere uykusu kaçtı mı pek tabii hatta belki zaruri olarak nefsini ve benliğini ister istemez gönlünün içinde saklanmış bilir. Vücut ruh için adeta bir mezar olur. Çeşit çeşit kabir azapları başlar. Böyle bir durumda içimizden ne hülyalar geçmez. Böyle bir uykusuzluk halinde kafasından geçirdiği her şeyi yapabilecek, hatta yapabilmek şöyle dursun, ölüp de mezara girdiği zaman soru melaikelerine kendi isteğiyle söyleyebilecek kimse var mıdır? Mümkün olsa da eskimiş bir elbise gibi insanın içini dışına çevirseler, vicdanıyla baş başa kaldığı zamanlar kurduğu hülyalardan daha mı iğrenç görünür? Şu belalı dünyada kim vardır ki bir gece yapayalnız kalsın, bir endişeden ötürü uykusu kaçsın, sonra o durumdayken cihanı, kendi nefsini, o günkü gidişatını ve geçmişte yaptığı işleri düşünsün de milletimizin en büyük edibi, en büyük hakimi olan bir zatı hitap ederek ''Heyhat, sözlerin çok doğruymuş, dünyaya geldiğime ben de pişman oldum.'' diye dert yanmasın. Şu dünyanın ne biçim belalar evi olduğu malum, insanoğlunun en zayıf bir yaratık olduğu da tarifi gerekmeyecek kadar belli.